İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink.
Ayrım 2.
İlişkisizliğin yakın tarihi. A. Resmi alanda temas çabaları. Türkler ve Ermeniler arasındaki ilişki, 1000 yılı aşkın bir maziye sahip olsa da, Türkiye ile Ermenistan arasındaki devletler arası ilişki, 1918 ve 20 yılları arasındaki 1. Ermenistan Cumhuriyeti'ni saymazsak henüz çok yeni. Gidip dayanacağı milatta Sovyetlerin dağılıp Ermenistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılı. Ermenistan'ın bağımsızlık günlerinin öncesi ve sonrası gerçekten çok yakın bir tarih. Anılar çok taze. Örneğin Ermenistan'ın deprem günleri. Kanlı bıçaklı da olunsa böylesi günlerde komşular ister istemez birbirlerinin yardımına koşabiliyorlar. Türkiye üzerinden taşınan yardımlara izin verilmesi, buğday temininde gösterilen kolaylık, o acı günlerden hafızalarda kalan umut verici temaslar. İşte o günler Türk-Ermeni diyaloğunun henüz dilde terennüm edilmese de acaba gerçekleşebilir mi? Gerçekleşirse ne iyi olur şeklinde akıllara düştüğü ilk filizlenme dönemine tekabül eder. Sovyetler Birliği dağılıp Ermenistan yanı başında bağımsız devlet kimliği kazanınca Türkiye'nin ne yapacağını şaşırdığını ileri sürmek pek haksızlık sayılmamalı. Nitekim Türkiye'nin o ana kadar Ermenistan diye bir komşusu ve ona yenilik bir dış politikası yoktu. Olması da zaten gereksizdi çünkü Türkiye tarihi Ermeni sorununu asrın başlarında kendince bitirmiş, meseleyi kökünden halletmişti. Aniden ortaya çıkan bu durumun gerçek mi, serap mı oluşunun çimdiği aranırken imdada Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ sorunu yetişti. O güne değin Ermenistan ile nasıl bir politika izleyeceğini şaşkınlığını yaşayan ve Ermenistan'la ilişkiye geçme konusunda zorlaya zorlana bir noktaya kadar gelebilen Türk dış politikası zaman kazanacağı yöntemi nihayet 3 Nisan 1993'te buldu. Ermenistan'ın kelbecer işgalini öne sürerek Ermenistan'la sınırı kapatmak ve ilişkileri Karabağ sorununun çözümüne endekslemek bulunmaz bir fırsattı. Karabağ sorununun çözümü nasıl olsa bugünden yarına gerçekleşecek bir noktada değildi. Kazanılacak belirsiz zaman aralığında da bakalım kim ölüp kim kalacaktı. Ermenistan ve Ermeni dünyası da farklı bir ruh hali içinde değildi. Ermenistan'ın bağımsızlığı nasıl Türkiye nazarında bir tedirginlik uyandırıyorsa Ermeniler açısından da Türkiye tarihsel öcülüğünü sürdürüyordu. Ama yine de Ermenistan tarafında soğukkanlı ve basiretli bir ilişki çabası görmek mümkündü. Levon Terpetrosyan iktidarı ülke içindeki ve dışındaki sert milliyetçi muhalefete rağmen Türkiye ile iyi ilişkilerin vazgeçilmezliğini görerek sürpriz sayılabilecek bazı adımlar atabiliyor. Yaşama inadını neredeyse Türkiye'nin yaptığı tarihsel haksızlığın giderilmesi temeline oturtmuş olan bir halka eski hesapların geleceği yaratmada ayak bağı olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Bunu bir ölçüde başarıyordu da. Evet, artık Ermenistan'da bir şeyler değişiyordu. Halkın çoğunlukla kabul ettiği yeni anayasada bile artık ne düşman Türkiye'nin adı geçiyor ne de bir hesap sormadan bahsediliyordu. Araya giren Ermenistan-Azerbaycan gerginliği ve Karabağ'daki çatışmalar diyalog tohumunun bir an önce filizlenip kök salmasını engellese de umulmadık bir anda umulmadık kişiler yan yana gelerek ilk kez diyalog lafını terennüm edebiliyorlardı. Türkiye'nin en şahini Alparslan Türkeşili Ermenistan Devlet Başkanı Petrosyan'ın Fransa'da gözlerden ırak bir şekilde buluşmaları bu açıdan önemli bir adımdı. Bu buluşma elbette resmi değildi. Ancak şu bir gerçek ki resmi olanlardan daha önemliydi. Ne var ki arkası gelmedi. İleride Türk-Ermeni diyaloğunun tarihi yazılırsa eğer, Türkeş ve Petrosyan'ın oynadıkları bu ilk rol asla unutulmayacak. Söz, Levon Terpetrosyan'dan açılmışken kendisinin Türkiye ile diyalog konusunda takındığı cesur tavrı tarihe büyük harflerle kazımak gerek. O tavır ki sonunda iktidardan uzaklaşmasına dahi neden oldu. Üstelik de uzattığı el Türkiye'den karşılık bulmamışken. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinde ürkek ve duygusal bir tavır sergilemesinden bahsetsek bile en azından saldırgan bir tutum takınmadığını, işi çığırından çıkaracak bir gerginlik politikasından kaçındığında teslim etmek gerek. Türkiye'nin sıcak savaş günlerinde Azeri kardeşlerinin davasını üstlenmeye talip olan milliyetçi muhafazakar çoğunluğunu basiretle idare edebilmesi bu politikanın en somut göstergesi oldu. Bu politikanın değiştirilmesini ne Sosyal Demokrat Ecevit'in ne de Müslüman Erbakan'ın kışkırtıcı beyanları yol açabildi. O dönemde Türkeş'in bizzat Ermenistan Başkanı Terpetrosyan ile samimi bir görüşme yapması önemli bir balans ayarıydı. Böylece Türkiye o dönemde savaş söylemini sosyal demokratlara, barış istemini de milliyetçilere ihale edip kendi içinde kolay çözülemeyecek bir paradoks kurarak duygularla mantığı birbirlerine karşı kalkan yapıyordu. Merhum Turgut Özen'in oluşturduğu bu politikayı Demirel ve Çiller iktidarlarının da aynı çizgide sürdürdüğü söylenebilir. Ancak tüm bu dikkatli politikaya rağmen verilmiş birkaç kasıtlı ve dikkatsiz beyanatın Ermenistan'da ciddi bir güvensizlik yarattığını da teslim etmek gerekir. Türkiye ile Ermenistan arasında olmayan ilişkileri daha da geren bu beyanatlar genellikle iki ana konu çerçevesinde dönüyordu. Kürt sorunu ve Karabağ. Türkiye'nin bu iki sorunu birbirine karıştırmak için özel bir çaba göstermesi ise ilginçti. Kürt sorunu konusunda Milli Güvenlik Kurulu'nda alınmış olan bu sorunun arkasında Ermenilerin var olduğu psikolojik bir harekat olarak kullanılsın kararı, Doruk cümlesine Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın o meşhur beyanatı ile ulaşıyordu. PKK'lıları kovalayan askerlere atıfta bulunan Özal'ın, ne olur yanlışlıkla iki misket bombası da Erivan'a düşse sözü haklı olarak Ermenistan'ı tedirgin etmeye yetiyor ve Ermenistan'ın sınırlarını tamamen Rus askerlerine emanet etmesine yol açıyordu. Evet, Türkiye öcülüğünü bir kez daha hatırlatmıştı ve bu da hiç haksız bir korku değildi. Bu arada Kürt sorununa Ermenistan'ı bulaştırma politikası ısrarla sürdürülüyordu. Suriye'den kovulup İtalya'ya geçen PKK lideri Öcalan'ın oradan da Moskova üzerinden Ermeni pilotlarca Kafkasya'nın Dağlık Karabağ bölgesine götürüldüğü iddiası Türk basınının manşetine yerleştiriliyordu. Haber doğru muydu, değil miydi? Gerekli itina gösterilmeden Başbakan Ecevit'in acil beyanı ile durum resmi bir hal alıyor, Ecevit isim vermeksizin Ermenistan'ı uyarıyordu. Türk üniversitelerinin resmi profesörleri Ecevit'in bu iddiasını destekliyor ve Lenin'in 1923'te Laçin'de kurmak istediği Kızıl Kürdistan projesinin bugün tekrar aynı yerde hortlatılmaya çalışıldığı dile getiriliyordu. Ermenistan'ı Kürt sorununa bulaştırma çabası iktidarıyla muhalefetiyle tam bir yarış havası içinde sürdürülüyordu. Nitekim DYP Genel Başkanı Çiller kimseden geri kalmıyor ve televizyona verdiği "Apo Karabağ'da" beyanıyla herkesten çok şey bildiğini ispata çalışıyordu. Kendi günlük ekmeğinin derdiyle uğraşan Ermenistan ise "Bulaştırmayın bizi, Apo bizde değil, bulaşmaya da niyetimiz yok" açıklamasını arda arda tekrarlasa da özellikle milliyetçi basının "Ah şu Apo gerçekten Karabağ'a gitse de biz de bir taşla birkaç kuş vursak" histerisi durdurak bilmiyordu. Oysa Ermenistan o iletişimsizlik döneminde dahi Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için önemli açılımlar sergileyebiliyordu. Örneğin AGİT'te koyduğu çekinceyi geri alıyor ve aslında son liderler zirvesinin İstanbul'a yapılmasına yeşil ışık yakarken üstelik zirveye kendisi de katılıyordu. Aynı iletişimsizlik dönemine ilişkin saptanması gereken bir diğer önemli husus ise Ermenistan'ın her iki devlet başkanı Levon Ter Petrosyan ve Robert Koçaryan'ın uluslararası toplantılar nedeniyle de olsa Türkiye'yi birkaç kez ziyaret etmiş olmaları, buna mukabil Türkiye'den herhangi bir vesileyle bir başbakanın veya cumhurbaşkanının Ermenistan'a ayak basma işiydi. Keza bakan düzeyinde de Ermenistan'dan yeni uluslararası toplantılar vesilesiyle birçok bakan Türkiye'ye gelmişti. Ancak Türkiye'den Ermenistan'a giden bakan sayısı bu kadar yılda sadece 2'ydi. Ve bunun yanı sıra yüksek bürokratların sayısı da yine bir elin parmakları kadardı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki resmi ilişkiler her iki tarafta da elçilik bulunmadığı için sürekli Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği üzerinden yürütülürken bir müddetten beri bu görev Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine kaydırıldı. Söz konusu kanal dışında yegane temas yolu ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği projesi içinde bulundu. KEİB'e üye olan Ermenistan'ın KEİB'in daimi merkezi İstanbul'da bir temsilcilik açmasına rıza gösterildi. Ve Ermeni diplomatlar bu ofiste görev yapmaya başladılar. İlk temsilci Arsen Avagyan olurken geçen yıl bu göreve Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası Şefi Garen Mirzoyan getirildi. Resmi temasların bu denli zayıf kaldığı dönemde Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan'ın danışmanı Jirayz Libaridyan'ın sergilediği performansa değinmemek haksızlık olur. Libaridyan'ın görevi esnasında sık sık Ankara'ya gelerek üst düzey temaslarda bulunması ve dönemin yönetimlerini diplomatik ilişkiye hazır hale getirme girişimleri unutulmaması gereken bir çabadır. Ne var ki onun döneminde önce tanıma ve ardından da diplomatik ilişki kurma noktasına kadar uzlaşılan formül ve cümleleri yazılan protokol, imzalanma aşamasında talihsiz bir kazaya uğruyor ve son anda gerçekleşemiyordu. Dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, New York'ta Başkan Leon Terpetrosyan ile görüşmesinin ardından Ermenistan'la yakın zamanda diplomatik ilişki kuracak protokolü imzalayacaklarını açıklıyor, ne ki araya giren Kelbecer olayları bu fırsatı da ortadan kaldırıyordu. Son yıllarda ise bu kez Türkiye tarafından iki cephede başlatılan yeni bir diyalog atağı daha söz konusu oldu. Biri batıda diaspora ile, diğeri doğuda Ermenistan'da. Büyükelçi Tezcan'ın ABD'deki önde gelen Ermeni lobilerin temsilcileriyle ajandasız başlayan tanışmayla sınırlı görüşmeleri ne yazık ki daha sonra ajandalı bir sürekliliğe dönüşemedi. Diasporanın samimi değiller, oyalama taktiği içindeler ön yargısı bir yanda, Büyükelçi Tezcan'ın daha önceleri Ermeniler aleyhine Azerbaycan'da verdiği beyanatlar diğer yanda bu diyalogda mesafe alınamamasının ana nedeni oldu. Oysa bu yönde alınacak başarılı bir sonucun Türkiye-Ermenistan ilişkilerine pozitif bir katkı sağlayacağı kuşkusuzdu. Sonuç olarak resmi temasların gecikmesi bir yana, soykırım tasarılarının uluslararası politikanın gündemine taşınmasıyla da Türkiye ile Ermenistan arasındaki mesafe kapanacağına daha da bir aralandı. Ve el yoruldu. Yönetimi devralan Koçaryan, artık sıra Türkiye'de, biz yeterince rica ettik dedi. On yıllarca sadece Rusya'yı tanıyan ve kendini oraya koşullandıran Ermenistan, değişik bazı açılımlar peşindeyken ona el uzatmamak, bu bağımlılıktan kurtulmasına sırt vermemek, Ermenistan'ın tekrar bölgenin hakimi bu güce yönelmesinden başka bir sonuç doğurmadı. Belki acımasız bir yargı ama denebilir ki Ermenistan'ı Rusya'ya tekrar Türkiye iteledi. Oysa kurulacak iyi ilişkilerle hem Ermenistan'ın ekonomik kalkınması bağımsızlaştırılabilir hem de Karabağ sorununda daha etkin bir rol oynanabilirdi. Belki de fırsat henüz kaçmış değil. Yeter ki Petrosyan'dan esirgenen el bu kez Koçaryan'a uzatılsın.
Ayrım sonu.